Ayrım 8, Bencil, Wilbur Smith, sayfa 118. Gece tam zamanında gelerek onları kurtardı. Sean bütün gün koşmuştu ve vücudu artık isyan ediyordu. Hırıltılı hırıltılı soluk alıyordu. Vücudunda terleyecek su da kalmamıştı. Embejane onun yanında biraz daha, biraz daha diye gayret veriyordu. Takipçiler yayılmışlardı. Hızlı koşanlar onlardan en fazla bir mil gerideydiler. Ötekiler arkada kalmıştı. Embejane güneş gidiyor diye mırıldandı. Artık dinlenebileceksin. Sean'un omzuna dokundu. Nedense Sean bundan büyük güç kazandı ve eskisi kadar sendelemeden daha iyi koşmaya başladı. Bir bayırdan inerlerken kıpkırmızı kocaman güneşle birden battı. Topraklar gölgelere gömüldü. Embejane çok az kaldı derken Sean bileğini burkarak yere devrildi. Toprak göğsünü ve yanağını bereledi. Zulu bağırdı, kalk! Sesi umutsuzdu. Sean acıyla kusarak biraz safra çıkardı. Kalk! Zulu onu tutarak dizüstü kaldırdı. Kalk ya da burada öl. Sean'un saçlarını tutarak hiç acımadan büküp çekti. Gözleri acıdan yaşaran genç adam küfrederek Zulu'ya vurmaya kalktı. Embejane kalk diye tehdit edince Sean çaresiz doğruldu. Koş! Zulu itince Sean farkına varmadan koşmaya başladı. Embejane bir kere daha arkaya baktı. En yakındaki Zulu onlara sokulmak üzereydi ama gölgeler etrafı kaplamıştı. Koşmaya devam ettiler. Sean düşecek gibi olunca Embejane ona yardım ediyordu. Sonra Afrika'ya özgü şekilde hava birden simsiyah oldu. Embejane hala endişeyle çevresine bakıyordu. Sean ise bir şey görmeden yalpalayarak onun yanında koşmaktaydı. Zulu yüksek sesle "Şimdi deneyeceğiz." dedi. Sean'u tutup çevirdi. Artık kendilerini kovalayanlara doğru gidiyorlardı. Fakat izleyecekleri yol onları savaşçıların biraz açığından geçirecekti ve o karanlıkta görülmeyeceklerdi. Sonra ağırlaşarak yürümeye başladılar. Embejane bir kolunu Sean'un omuzlarına atmış ona destek oluyordu. Öbür elinde de mızrağı hazırdı. Karanlıkta takipçilerin 50 adım kadar açıktan geçtiğini duydular. Biri Zulu dilinde bağırdı. ''Onları görebiliyor musun?'' Başka biri ''Hayır'' diye cevap verdi. ''Açılın, karanlıkta geri dönmeye kalkabilirler.'' ''Evet.'' Sesler uzaklaştı. Sonra gecenin sessizliği yeniden sardı onları. Embejane Sean'u hala yürütüyordu. Ay çıkınca Embejane yavaş yavaş yön değiştirerek güneydoğuya doğru gitmelerini sağladı. Sonra kıyısında ağaçlar olan bir akarsuya geldiler. Sean boğazı şişip yandığı için suyu zorlukla içebildi. Daha sonra da ağaçların altındaki yaprakların üstüne uzanıp ısınabilmek için birbirlerine sokularak uyudular. Chelmsford'un son kamp kurduğu yeri de ertesi gün öğleden sonra buldular. Sıra sıra kamp ateşlerinin izleri kalmıştı. Atların bağlandığı kazıklar, boş tuzlu et ve bisküvi tenekeleri etrafa saçılmıştı. ''Embejane buradan 2 gün önce ayrılmışlar.'' dedi. Sean bu sözlerin doğruluğundan hiç kuşkulanmadan başını salladı. ''Ne tarafa gitmişler?'' ''İsantvaana'daki karargaha.'' Sean şaşırdı. ''Bunu neden yaptılar acaba?'' Zulu omuz silkti. ''Acele ayrılmışlar. Atlılar piyadelerden önce 4 nala gitmişler. Onları izleyelim.'' 1000 adam, arabalar ve silah taşıyıcılar geçtikleri yerlerde pek çok iz bırakmışlardı. O gece aç ve üşüyerek bu izlerin yanında yatıp uyudular. Ertesi gün yola koyulduklarında alçak yerler hafif buz tutmuştu. Öğleye varmadan İsantvaana'nın granit tepesini gördüler. Farkına varmadan adımları sıklaştı. Sean bir çizmesi topuğunun derisini olduğu gibi yüzdüğü için toparlıyordu. Saçları ter ve tozdan yapış yapıştı. Yüzü de toz toprak içinde kalmıştı. Sean İngilizce konuşarak, ''Şu anda karavana bile lezzetli gelecek.'' dedi. Ama onu anlamayan Embejane yüzünde hafif bir endişeyle ileriye bakıyordu. ''Nikosi, 2 günlük yolda kimseye rastlamadık. Oysa şimdiye kadar karargâhtan gelen keşif kollarıyla karşılaşmamız gerekirdi.'' Sean ilgilenmeyerek mırıldandı. ''Belki onlara rastlamadık.'' Fakat Zulu başını salladı. Sessiz sedasız yürümeye devam ettiler. Embejane kamptan hiç duman yükselmiyor dedi. Sonra başını hafifçe kaldırdı ve birden irkildi. Ne var? Sean ilk kez telaşlandı. Zulu hafif sesle Nioni diye fısıldadı. Sean da o zaman İsantvaana tepesinde uçuşan kuşları fark etti. Sean onlara bakarken öğle güneşinde buz kesildiğini hissetti. Koşmaya başladı. Aşağıdaki düzlükte bir hareket oldu. Devrilmiş bir arabanın yırtılmış brandası birden gerildi. Sonra çakallar arabadan çıkıp kaçtılar. Daha yukarıda bir sırtlan bağırdı. Sean, "Oh tanrım!" diyebildi. Embejane mızrağına dayandı. Yüzü sakin olmakla birlikte gözleri düzlükte dolaşıyordu. "Ölmüşler mi? Hepsi de ölmüş mü?" Bu sorulara cevap vermeye gerek yoktu. Artık arabaların etrafındaki otların arasında yatan adamları görebiliyordu. Yamaçta da yine cesetler vardı. Embejane sessiz sedasız durmuş bekliyordu. İri bir siyah akbaba alçaktan hemen önlerinden uçtu. Sonra ölülerin arasına kondu. Gagasını yeşil İskoç eteği giymiş bir askerin cesedine soktu. "Chelmsford nerede? O da burada mı yakalandı?" "Hayır, o çok geç gelmiş." Mızrağıyla Tulega'yı işaret etti. "Irmağa dönmüş. Ölülerini görmemek için bile beklememiş." Sean Nazulu ilerleyince savaşçılardan kalmış pek çok kalkan ve paslanmaya başlamış mızrak gördüler. Ölülerin düşmüş olduğu yerlerde otlar ezilmişti. Fakat Zulu ölüleri götürülmüştü. Bu da onların zafere eriştiğini kanıtlıyordu. İngiliz atlarına gelince Sean yapılanları görerek kusacak gibi oldu. Yüzleri morarmış cesetler üst üste yığılmış, hepsinin de karınları deşilmişti. Karın boşluklarında sinekler dolaşıyordu. Sean, "Neden bunu yapıyorlar?" diye sordu. "Neden böyle cesetleri parçalıyorlar?" Arabaların yanından geçti. Sandıklar dolusu yiyecek ve içki yerlere dökülmüştü. Cesetlerin etrafına giyecekler, kağıtlar ve mermi sandıkları atılmıştı. Çürümekte olan etlerin kokusu çok yoğundu ve Sean kokunun genzine, boğazına yapıştığını hissetti. Hafif sesle mırıldandı. "Babamı bulmalıyım." Embejane onun 10 adım kadar gerisinden geliyordu. Sonra gönüllülerin kamp kurduğu yere yaklaştılar. Çadırlar kesilmiş, üstünde tepinilen brandalar topraklara gömülmüştü. Çakılmış kazıklara bağlı atlar oldukları yerde bıçaklanmışlardı. Leşlerin hepsi de şişmişti. Sean babasının atı Çingene'yi tanıdı. Ona yaklaşarak, "Merhaba kızım," dedi. Kuşlar kısrağın gözlerine oymuşlardı. Yan yatan hayvanın şişmiş karnı Sean'un beline kadar geliyordu. Genç adam onun etrafından dolaşınca ilk defa Lady Burke'lu erkekleri gördü. Akbabalar onların yüzlerini delik deşik etmişlerdi. Fakat Sean yine de hepsini tanıdı. Sonra cesetlerle dolu alandan geçerek tepeye doğru gitti. Burada da sıra sıra cesetler vardı. Gönüllüler çarpışarak gerileyip Tulega'ya erişmeyi düşünmüşlerdi. İki taraftan da Zuluların devrildiğini gösteren izleri fark etti. Sean, "Her birimize karşılık 20 Zulu diye fısıldadı. Hafif bir gurur duyar gibi olmuştu. Tepeye çıkınca biraz aşağıda yatan babasını buldu. Orada 4 kişiydiler. Gönüllülerden geriye kalan 4 kişi. Wade Courtney, Tim Hope Brown, Hans ve Neil Erasmus birbirlerine yakın yerlerde yatıyorlardı. Wade sırt üstü düşüp kollarını iki yanına açmıştı. Akbabalar yüzünü yiyip kemiklerini çıkarmışlardı ortaya. Fakat geriye kalan sakalı hafif rüzgarda kımıldıyordu. Karnındaki çukura da yeşil renkli kocaman sinekler dolmuştu. Sean babasının yanına oturdu. Yere düşmüş olan bir fötr şapkayı alarak adamın korkunç şekilde parçalanmış yüzüne örttü. Embejane, "Bu adamı tanıyor musun?" diye sordu. Sean ona bakmadan cevap verdi. "Babam." "Sen daha?" Sesinde anlayış olan Embejane dönüp onları yalnız bıraktı. Embejane, "Hiç kimsem yok," demişti. Artık Sean'un da kimsesi yoktu. İçinde sadece bir boşluk vardı. Ne öfke, ne üzüntü, ne acı duyuyor, ne de gerçeği düşünebiliyordu. Parçalanmış cesede bakarken bunun bir zamanlar bir erkek olduğuna inanamıyordu. Buradaki sadece etti. O adam gitmişti. Embejane az sonra geldi. Yakılmamış arabalardan birinin brandasını kesmişti. Birlikte Wade'i buna sardılar. Sert kayalıklı toprakta güçlükle bir mezar kazdılar. Wade'i brandasına sarılı olarak bu mezara yatırdılar. Üstüne de taşları yığıp mezarları kapattılar. Sonra ikisi mezarın başında durdular. "Baba." Sean'un sesi bir garip çıkıyordu. Babasıyla konuştuğuna inandıramıyordu kendisini. "Baba, benim için yaptığın her şeye teşekkür ederim." durup öksürerek boğazını tıkayan şeyden kurtulmaya çalıştı. Annemle çiftliğe elimden geldiği kadar iyi bakacağımı biliyorsun. Geriye de. Tekrar sustu ve dönüp Zulu'yu süzdü. Söyleyecek bir şey yok. Sesi şaşkın ve hüzünlüydü. Embecane doğruladı. Evet, söyleyecek bir şey yok. Sean birkaç dakika daha orada kalarak ölümün korkunçluğunu düşünmeye, kesinliğini anlamaya çalıştı. Sonra dönerek Tulega'ya doğru yürüdü. Embecane onun yanında ve bir adım gerisindeydi. Sean ırmağa varmadan hava kararacak diye düşünüyordu. Çok yorgundu ve su toplayan topuğu yüzünden topallamaktaydı. 27. Kısım. Sean hisselerine düşen sığırları alıp kasabaya getirdi. Ölülerin hissesi de verilmişti. Wade, Sean ve Garrick'a 600 hayvan düşmüştü. Sığırları o gece istasyonun gerisindeki satış yerindeki ağıllarda bırakmaya karar verdi. Nasıl olsa bunları ertesi gün çiftliğe yollayabilirdi. Embecani'ye durumu anlattıktan sonra atını sürerek gölgeli bir yan sokağa saptı. Wade'in 3 yıl önce ileride para getireceğini düşünerek aldığı ev sağdan üçüncüydü. Küçük bir çiçek bahçesi olan, etrafı ağaçlarla çevrili beyaza boyalı ev pek şirindi. Sean atını parmaklığa bağlayıp bahçe yolundan geçti. Kapıyı açınca oturma odasındaki iki kadını gördü. İkisi de hayretle ayağa kalktılar ve Sean'ı tanıyınca şaşkınlıkları sevince döndü. Bu da genç adamın içini ısıttı. Böyle karşılanmak ne güzeldi. Ada hemen ona yaklaştı. ''Oh Sean, seni beklemiyorduk.'' Üvey annesini öpen Sean, üzüntünün onun yüzünde bıraktığı izleri de gördü. Wade'in ölümü kendisinde böyle belirli bir iz bırakmadığı için de belirsiz bir suçluluk duydu. ''Çok güzelsin.'' Oysa Ada zayıflamıştı. Gözleri yüzünde fazla iri duruyordu. Hem bu gözlerden keder okunuyordu. Fakat yine de Ada ona gülümsemeyi başardı. ''Seni cumaya bekliyorduk. Daha erken gelmene sevindim.'' Sean Ada'nın omzunun üstünden baktı. ''Merhaba çilekli pasta.'' Kız onun dikkatini çekmek için sabırsızlanıyordu. Audrey biraz kızardıysa da gözlerini ondan ayırmadı. ''Merhaba Sean.'' Erkeğin yüzüne, saçlarına, kirpiklerine yapışan tozları fark bile etmedi. ''Daha yaşlı duruyorsun.'' ''Sen benim nasıl olduğumu unutmuşsun.'' Yine Ada'ya döndü. ''Otur Sean.'' Ada üvey oğludu, şöminenin karşısındaki büyük koltuğa götürdü. Şöminenin rafında Wade'in bir resmi duruyordu. ''Sana çay getireyim.'' Sean koltuğa çöktü. ''Biraya da dersin.'' ''Tabii, şimdi getiririm.'' ''Yok, ben getiririm.'' Audrey mutfağa koştu. ''Biralar kilerde Audrey.'' Sonra Sean'a döndü Ada. ''Çok tatlı bir çocuk.'' Sean gülümsedi. ''Tekrar bak, o çocuk değil.'' ''Keşke Gary.'' Ada kendisini toplayarak sustu. Garrick'in de Audrey gibi bir kız bulmasının daha iyi olacağını düşünüyordu. Bunun yerine, ''Sean, kardeşinden haber aldın mı?'' diye sordu. ''Hayır, fakat Bay Pay'a bir çek gelmiş, kapta bozdurulmuş bir çek.'' ''Kap mı?'' Sean kaşlarını kaldırdı. ''Bizimki pek zevkli bir yaşam sürüyor anlaşılan.'' Ada çekteki miktarı anımsayarak başını salladı. ''Evet, öyle.'' Audrey tepsiye koyduğu küçük bir şişe ve bardakla geri döndü. ''Sean, çabuk ol kızım.'' dedi. ''Susuzluktan ölüyorum.'' İlk birayı 3 yılında içince Audrey onun elindeki bardağı yeniden doldurdu. Sean da rahatça arkasına yaslandı. ''Ada, şimdi.'' diye mırıldandı. ''Bize olanları anlat.'' Memnunlukla karşılandığı için sevinen, kasları tatlı tatlı sızlayan Sean birasını içerken konuşmanın hoş olduğunu düşündü. Vaktin nasıl geçtiğini de fark etmedi. Sonunda Audrey, ''Aman!'' diye bağırdı. ''Hava kararıyor, gitmem gerek.'' Ada doğruldu. ''Sean, Audrey'i evine bırakıver. Onun güvende olmasını istiyorum.'' Alacakaranlıkta yan yana ağaçların altında yürüdüler. Sonunda Audrey konuştu. ''Sean, sen Anna'ya aşık mıydın?'' Kız bunu söyler söylemez Sean kendisinden beklenen tepkiyi gösterdi. Hemen öfkelendi. Kızı azarlamak için ağzını açtı ama sonra kendisini tuttu. İyi bir soruydu bu. Anna'yı sevmiş miydi? İlk kez düşünüyordu bunu ve doğru cevap vermek için de duygularını tartıyordu. Birden içi rahatlayarak gülümsedi. ''Hayır çilekli pasta, hiçbir zaman Anna'yı sevmedim.'' Sesinden yalan söylemediği belliydi. Audrey büyük bir mutluluk duydu. ''Yarın Tonus çiftliğine gideceksin değil mi?'' Sean, evet, sabah erkenden diye cevap verdi. Yapılacak çok iş var.
Ama dükkana geleceksin değil mi?
Sean, evet diyerek anlamlı bakınca kız kızardı. Audrey evinin bahçesine girerek birkaç adım atıp durdu.
Sean, lütfen bana çilekli pasta deme artık.
Sean güldü. Peki Audrey, bunu anımsamaya gayret edeceğim. 28. Kısım. Sean Zulu çarpışmasından döneli 6 hafta geçmişti. Kocaman karyolanın ortasında bağdaş kurup oturmuş, büyük fincandaki kahveyi içerken olanları düşünüyordu. Son 6 hafta üzüntü ya da pişmanlık duymasına vakit bırakmayan şekilde türlü yorucu işlerle geçmişti. Fakat geceleri Wade'in çalışma odasında otururken babasını anımsıyor ve derin bir acı duyuyordu. Artık 3 çiftlik vardı. Theonis ve Pay'dan kiraladıkları öteki 2 çiftlik. Sean yeni çiftliklere hisseleri olan sığırlarla daha sonra satın aldığı hayvanları yollamıştı. Zulu topraklarından 100.000 baş kadar hayvan getirildiği için sığır fiyatları hemen düşmüştü. Sean da rahat rahat istediği gibi birinci sınıf hayvanları seçmişti. Hem fiyatlar yükselene kadar da yine rahatlıkla bekleyebilirdi. Sean yataktan kalkıp leğene koydu, buz gibi suyla yüzünü yıkadıktan sonra sırtındaki beyaz geceliği çıkardı. Giyinmeye başladı. At pantolonunu giyip gömleğinin uçlarını içine sokarken Audrey'i düşünüyordu. Kasabaya inip kızı görmek için vakit bulmalıydı. Evlenmeye karar vermişti artık. Bunun da 3 iyi nedeni vardı. Evlenmedikçe Audrey'in iç eteklerinin altına girebilmenin İngiltere Bankası'nın kasa dairesine girmekten daha zor olduğunu anlamıştı. Sean bir şeyi istediği zaman da ödenecek ücret hiçbir zaman fazla sayılmazdı. Sonra Theonis çiftliğinde Gary ve Anna ile yaşarken yemeklerini yapacak, söküklerini dikecek, anlatacaklarını dinleyecek kendi kadını olması hoştu. Çünkü Sean çiftlikte kendisini biraz yalnız hissediyordu. Üçüncüsü de Audrey'in kasaba bankası ile ilişkisiydi. İhtiyar payın en zayıf tarafıydı kızı. Bankacı belki düğün armağanı olarak Mahoba'nın Kloof çiftliğini de verirdi. Ama Sean bunu pek sanmıyordu. İhtiyar pay parasından ayrılmayı hiç sevmezdi. Sean evet diye düşündü. Kasabaya gidecek vakit bulmalı ve bunu Audrey'e söylemeliyim. Genç adam kıza kendisiyle evlenmek isteyip istemediğini sormayı aklından bile geçirmiyordu. Saçlarını fırçalayıp sakalını taradıktan sonra aynada kendine göz kırptı ve koridora çıktı. Pişen kahvaltının kokusunu duymuş, ağzı sulanmıştı. Mutfakta ocağın önünde duran Anna'nın sıcaktan yüzü kızarmıştı.
''Kahvaltıda ne var küçük kardeşim?''
Anna alnındaki saçları geriye iterek hemen ona döndü.
''Senin kardeşim değilim, bana böyle demeni istemiyorum.''
Sean bu itirazı duymamış gibi konuştu. ''Gary nerede?''
''Daha kalkmadı.''
''Zavallı çocuk, çok yoruldu herhalde.''
Sean sırıtınca Anna şaşalayarak arkasını döndü. Sean onun kalçalarına hiç arzu duymadan baktı. Gary ile evlendiği için Anna'ya olan arzusunun ölmesine şaşıyordu. Hatta geçmişte yaptıkları şeylerin anısı bile Sean'a biraz pis ve müstehcen geliyordu. Anna'nın kalınlaşan birini fark ederek mırıldandı.
''Şişman diyorsun.''
Anna başını salladıysa da ses çıkarmadı.
''4 yumurta istiyorum.'' ''Lütfen Joseph'e söyle yumurtaları çok pişirmesin.''
Sean yemek salonuna geçtiği sırada Gary de yan kapıdan girdi. Yüzü hala uykuluydu ve ağzı da içki kokuyordu.
Sean merhaba Romeo deyince Gary mahcup gülümsedi. Gözleri kanlıydı ve tıraş olmamıştı.
''Günaydın Sean, iyi uyudun mu?''
''Teşekkür ederim, fevkalade uyudum. Senin de iyi uyuduğunu umarım.''
Sean oturup büyük kaseden tabağına şekerli yulaf ezmesi aldı.
''Sen de ister misin?''
''Teşekkür ederim.'' Gary uzatılan kaseyi alırken Sean onun elinin titrediğini gördü. Gary'ye fazla içmemesini söylemeliyim diye düşündü. Biraz sonra Anna da gelip onlara katılınca Joseph kahveyi getirdi. Anna birden kararlı bir tavırla konuştu.
''Sean'a durumu anlattın mı Gary?''
''Hayır.'' Şaşıran Gary kahveyi yutarken öksürmeye başladı.
''Bana ne söyleyecekti?''
Fakat ikisi de ses çıkarmadı. Garrick sinirli ellerini ovuşturdu. Korktuğu an gelmişti. Ya Sean bebeğin kendisinin olduğunu anlayınca onları? Anna ile bebeği alıp götürürse ne yapardı? Gary o zaman tek başına kala kalırdı. Garrick bu mantığa sığmayan çılgınca korku yüzünden gözlerini kardeşine dikerek öylece hareketsiz kaldı.
Anna ona söyle Gary diye emretti.
Anna'nın bebeği olacak. Sean'un yüzüne bakıyordu. Kardeşinin yüzündeki hayret birden neşeye döndü. Sean kolunu onun omzuna atarak olanca gücüyle sıktı. Sean harika diye bağırdı. Böyle devam edersen kısa süre içinde evi çocuklarla dolduracağız. Seninle gururlanıyorum. Gary rahatladığı için aptal aptal sırıtırken Sean'un Anna'yı bir kardeş gibi alnından öpmesini seyretti. Aferin Anna. Çocuğun erkek olmasını sağlamalısın. Bize burada ucuz işçi gerek. Gerrit durumu sezemedi diye düşündü. Bir şey bilmiyor. Bebek benim olacak. Onu kimse elimden alamaz. O gün güney tarafında çalıştılar. İki kardeş beraberdiler. Gary Sean'un şakalarına şaşkınlıkla karışık bir mutlulukla gülüyordu. Sean'un ona böyle ilgi göstermesi ne zevkliydi. İşi erken bitirdiler. Çünkü ilk kez Sean çalışmak istemiyordu. Sean eğilip Gary'nin omzuna vurdu. Haydi işi kesip kasabaya inelim. Bu olayı kutlamak için otelde birkaç tek atar, sonra gidip adaya müjdeyi veririz. Sean özengilere basıp ayakta durarak bağıran hayvanların arasından sesini duyurmak için haykırdı. Embejane! 10 hasta hayvanı öbür ağla götür. Yarın hayvan satış yerinden sığır getireceğimizi de unutma. Zulu anladığını belirtmek için el sallayınca Sean Garrick'e döndü. Haydi buradan gidelim. Yan yana ilerlediler. Hava soğuktu ve tepe sisleri içinde kaybolmuştu. Sean tam konyak havası deyince Garrick cevap vermedi. Adaya bir şey söylemek istemiyordu. Üvey annesi durumu sezecekti. O her şeyi anlardı. Çocuğun Sean'dan olduğunu da anlayacaktı. Adaya yalan söylenemezdi. Yolun ikiye ayrıldığı yere eriştiler. Sean, ada, büyük anne olmaktan çok zevk alacak derken birden atı tökezledi, sonra sol ön ayağını yere basmamaya çalışarak topallaya topallaya gitmeye başladı. Sean eğerden atlayıp hayvanın ayağını kaldırdı ve çok derine batmış olan iri kıymığı gördü. Bir küfür salladı. Allah kahretsin. Eğilip kıymığın ucunu dişlerinin arasına aldı, çekip çıkardı. Ladyburg'a gidemeyeceğiz. Atın ayağı günlerce acıyacaktır. Gary'nin içi rahatladı. Adaya durumu anlatmaları ertelenecekti. Ama senin atında bir şey yok. Sen git ve anneme de sevgilerimi söyle. Gary durakladı. Ona başka gün söyleriz. Haydi eve dönelim. Haydi git Gary. Senin bebeğin. Durumu anneme anlat. Gary tartışmaya başladıysa da Sean'un öfkelendiğini sezerek içini çekti ve yola koyuldu. Sean da atını dizginlerinden tutarak Theonis çiftliğine götürdü. Eve gelince Anna'nın eşikte durduğunu gördü. Kadın Gary nerede diye seslendi. Endişe edecek bir şey yok. Adayı görmeye gitti. Akşam yemeğine kadar döner. Seyislerden biri gelerek Sean'un atını aldı. Ama Sean durup eğilerek hayvanın sakatlanan ayağını tuttu. O anda at pantolonu kalçalarına yapıştı ve biçimli uzun bacakları daha belirli hal aldı. Anna onu seyrediyordu. Sean doğruldu. Islanmış beyaz gömleği omuzlarının genişliğini iyice ortaya koymuştu. Sean verandanın basamaklarına yaklaşırken kadına gülümsedi. Artık sana daha iyi bakmamız gerekiyor. Anna'yı kolundan tutarak içeriye soktu. Bundan sonra öyle soğukta durmamalısın. Birlikte camlı kapıdan geçtiler. Kadın ona baktı. Başı ancak Sean'un omuzlarına erişebiliyordu. Çok iyi bir kadınsın Anna. Harika bir bebeğin olacağına da inanıyorum. Bu bir hataydı. Çünkü Sean bu sözleri söylerken gözlerinde yumuşak bir ifadeyle dönerek kolunu onun omuzuna atmıştı. Sean! Kadın adeta azapla söyledi bu adı. Birden harekete geçerek kollarını erkeğin boynuna doladı. Vücudunu onun vücuduna bastırarak dudaklarından öptü. Sean şaşkınlıktan bir an öyle kaldıktan sonra birden dudaklarını kurtardı. Çıldırdın mı sen? Anna'yı itmeye çalışıyordu. Fakat kadın canla başla savaşıyordu. Kollarını sıkıca Sean'un boynuna dolayıp başını da onun göğsüne gömdü. Ne olur, ne olur seni seviyorum, bana sarıl. Sadece seni böyle kollarımda tutmak istiyorum. Sesi boğuklaşmış, zangır zangır titriyordu. Benden uzaklaş. Sean sert bir hareketle onun kollarını açtı ve kadını hırsla şöminenin yanındaki divana doğru itti. Sen artık Gary'nin karısısın. Yakında onun çocuğunun anası olacaksın. Kızgın küçük vücudunu ona sakla. Geriye çekilen Sean'un öfkesi gitgide artıyordu. Fakat seni seviyorum Sean. Oh tanrım, çektiklerimi sana bir anlatabilsem. Burada yanımdaydın ama sana dokunamıyordum bile. Bu yüzden nedenle acı çektim? Sean Anna'nın oturup kaldığı divana yaklaştı. Beni dinle.
Sesi çok sertti. Seni istemiyorum. Seni hiçbir zaman sevmedim. Hele şimdi sana el sürmeme imkan yok. Bu annemle sevişmem kadar olanaksız.
Anna onun yüzündeki tiksintiyi gördü. Sen Gary'nin karısısın. Bir daha başka bir erkeğe bakmaya kalkarsan seni gebertirim.
Elini kaldırdı. Seni ellerimle boğarım.
Yüzünü kadına yaklaştırmıştı. Anna onun gözlerindeki ifadeye dayanamayarak saldırdı. Neyse Sean gözlerini kurtarmak için tam anında kaçabildi. Fakat tırnaklar yanağında ve burnunun yanında kanlı izler bıraktı. İnce bir kan sızıp sakalına süzülürken Anna'nın bileklerini tuttu adam. Anna kurtulmak için debeleniyor ve avaz avaz bağırıyordu.
Domuz, pis domuz, Gary'nin karısı olduğunu söylüyorsun, Gary'nin bebeğini doğuracağımı söylüyorsun.
Başını arkaya atarak çığlıklar arasında deli gibi güldü. Şimdi sana gerçeği söyleyeceğim. İçimdeki şeyi bana sen verdin. Bu senin, Gary'nin değil.
Sean onun bileklerini bırakarak geriledi. Olamaz diye fısıldadı, yalan söylüyorsun.
Savaşa gitmeden benimle nasıl vedalaştığını unuttun mu? Arabada geçirdiğimiz geceyi anımsamıyor musun? Anımsamıyor musun?
Artık sözleriyle yaralamak için hafif sesle konuşuyordu Anna. Sean daha da gerileyerek kekeledi.
Bu aylar önceydi. Doğru olamaz. 3,5 ay önce. Kardeşinin bebeği dünyaya biraz erken gelecek değil mi? Ama pek çok kimsenin çocuğu erken doğuyor.
Yüzü sapsarı kesilmiş olan Anna tir tir titriyor ve durmadan konuşuyordu.
Sean daha fazla dayanamadı. Beni yalnız bırak, yalnız bırak, düşünmem gerek.
Kadının yanından geçerek koridora çıktı. Anna Waite'in çalışma odasının kapısının çarparak kapandığını duydu. Olduğu yerde kaldı ve biraz sonra solukları sakinleşti. Öfkesi geçmiş, yerini korkunç bir kin almıştı. Doğru kendi odasına giderek aynaya baktı.
Ondan nefret ediyorum dedi. Yüzü hala soluktu. Ondan alabileceğim tek bir şey var. Geri artık benim, onun değil.
Başındaki firketeleri çekip yere attı. Saçları sırtına döküldü. Sonra ellerini kaldırıp saçlarını iyice karıştırdı. Üst dişlerini alt dudağına geçirerek kanayana dek ısırdı. Acı duyarken, "Oh Tanrım, ondan nefret ediyorum!" diye fısıldadı. Elbisesinin önünü çekip yırttı. Aynada iri göğüslerine ilgisizlikle baktı.
"Ondan nefret ediyorum!"
Eğilip iç eteklerinin altından kül odunu çekti, yırtıp yatağın üstüne attı. Sonra bir vuruşta masanın üstündeki parfüm, pudra ve öteki şeyleri yere savurdu. Gidip yatağına çöktü. İç eteklerini çıkarıp halının üstüne baktı.
Hava karardığı sırada kapısına hafifçe vuruldu. Anna ne var diye sordu.
Nikosi Gazi akşam yemeği için ne pişireceğimi söylemedi.
İhtiyar Joseph'in sesi saygılıydı.
Bu gece yemek yok. Sen ve öteki adamlar gidebilirsiniz.
Peki Nikosi Gazi...
Gerrik hava karardıktan sonra döndü. İyice içmişti. Anna onun basamakları çıkarken sendelediğini duydu. Seslendiği zaman da dili dolaşıyordu.
Hey, herkes nerede? Anna, Anna ben geldim.
Bir sessizlik oldu. Gerrik bir lamba yakmıştı. Sonra tahta ayağın sesi koridorda yankılandı. Gerrik endişeyle seslenmeye başladı.
Anna, Anna neredesin?
Kapıyı açarak elinde lambayla durdu. Anna ışıktan kaçarak yüzünü yastıklara gömdü. Kocasının lambayı tuvalet masasına bıraktığını, sonra çıplak kalçalarını örtmek için eteğini aşağıya çektiğini duydu. O zaman Anna başını çevirip Gerrick'e baktı. Onun gözlerindeki dehşeti okudu.
''Oh sevgilim, Anna sevgilim ne oldu?''
Gerrick karısının morarmış dudağına, çıplak göğüslerine bakıyordu. Şaşkın şaşkın başını çevirince yırtılmış külotu ve yerdeki şişeleri gördü. Yüz atları gerilerek yatağa yaklaştı.
''Canın yanıyor mu?''
Anna hayır der gibi başını salladı.
''Kim? Söyle bunu kim yaptı?''
Anna yine başını çevirip yüzünü yastıklara gömerek gizledi.
''Sevgilim, zavallı sevgilim. Kim, uşaklardan biri mi?''
Anna'nın sesi utancından pek boğuk çıktı.
''Hayır.''
''Lütfen söyle Anna, ne oldu?'' Kadın birden doğrulup sıkıca Gerrick'e sarılarak dudaklarını onun kulağına yaklaştırdı.
''Biliyorsun Gary, kimin yaptığını biliyorsun.''
''Hayır, yemin ederim bilmiyorum, lütfen söyle.''
Anna bir soluk aldı. ''Sean!'' Kollarındaki vücudun birden gerildiğini hissetti. Genç adam vurulmuş gibi geriye gitti. Kadın onun ''Demek bunu da yaptı'' dediğini duydu. ''Bunu da.'' Sonra Anna'nın kendisine sarılan kollarını açarak kalktı. dolaba gidip bir çekmeceden Wade'in tabancasını çıkardı. Anna Sean'u öldürecek diye düşündü. Garrick bir daha ona bakmadan odadan çıktı. Anna yumruklarını sıkıp bekledi. Vücudu iyice gerilmişti. Sonunda patlamayı duydu. Ses şaşılacak kadar hafifti. Vücudu gevşeyip yumrukları açılan kadın hafif sesle ağlamaya başladı.
8. ayrımın sonu. Sayfa 134.